Ayrım 17.
Atelyede gidip gelişi, daha geçenlerde vapurun güvertesinde yürüyüşü gözünün önüne geldi. Yüreği öyle çarpıyordu ki bayılacak gibi oluyordu. Dick onun soluğundan yön bularak yaklaşıyordu. Messi'nin eli birden ona doğru uzandı. Geri itmek için mi? Yöneltmek, çekmek için mi? Bilmiyordu. Eli göğsüne değdi. Dick yıldırım çarpmış gibi birden geri çekildi. Messi bu diye haykırdı hıçkırır gibi. Ne işin var senin burada? Geldim, geldim seni görmeye. Dick'in dudakları kasıldı, kendini tutabilmek için çabalıyor gibiydi. Sonra oturmaz mısın dedi. Görüyorsun gözlerim bozuldu. Biliyorum, biliyorum. Niye bildirmedin bana? Yazı yazamıyorum ki artık. Evet ama Tarpenhauer'ı rica edebilirdin. Ne karışırmış o benim işime? Vitri'den beni buraya o getirdi. Gelirsem iyi olur diye düşünmüş. Nasıl? Ne oldu sana? Bana ihtiyacın mı var yoksa? Eyvah neler söylüyorum. Benim elimden bir şey gelmez artık. Unuttum. Ah Dick, öyle üzüldüm ki bunu sana söylemeye geldim. Sandalyene götüreyim mi seni? Hayır hayır çocuk değilim ben. Kimsenin acımasına ihtiyacım yok. Acıyorsun bana değil mi? Evet, başıma geleni sana bildirmek istemedim. Hayır, yere yıkılmış bitmiş bir adamım ben. Bir işe yaramam artık bırak beni. Sendeleyerekten, göğsü hıçkırıklarla sarsılaraktan sandalyesine doğru gitti. Messi ona bakıyordu. Şimdi artık korkudan titremiyor, derin bir karmakarışıklık duyuyordu. Dick'in yere yıkılmış bitmiş bir adamım ben deyişi korkunç bir gerçeği belirtiyordu. Messi o hızlı yolculuğu sırasında bunu hiç düşünmemişti. Şimdi birden gözüne çarpmıştı. Eskiden tanıdığı o sözünü dinletir acar adam yerine şimdi karşısında süngüsü düşük, acınacak biri vardı. Ustası saydığı, kendisine destek olmasını istediği ressam değildi o artık. Bir koltuğa mıhlanıp kalmış, ağlaya ağlaya eriyip gidecek bir kördü o şimdi. Evet, Messi ona karşı ömründe kimseye duymadığı derin, içten bir acıma duyuyordu. Orası öyle ama bu acıma bile ona biraz önce duyduğu umutsuz sözlere karşı çıkma isteğini vermiyordu. Yolda gelirken hiç konuşmadan, kımıldamadan öyle oturuyordu. İçinde bir üzgünlük, benliği yaralanmış gibi bir duygu vardı. Çünkü dönüp gelişini Dick'in kendi hesabına bir başarı gibi karşılayacağını sanıyordu. Şimdi ise içinde gittikçe sevgiden uzaklaşan bir duygu vardı. Dick gözlerini gene ona doğru çevirmemeye bakarak ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Sana daha çok yük olmak istemem. Messi'nin konuşabilmek için derin bir soluk aldığını anladı. Yalnız ondan sonra boşanan coşku selini Messi gibi o da hiç beklemiyordu. Kolay kolay coşkuya kapılmayan kimseler gözyaşlarının derin kaynaklarını açılıverince kendilerini hiç tutmadan ağlayıverirler. Messi de şimdi bir koltuğa yığılmış, başı ellerinin arasında hüngür hüngür ağlıyordu. Yapamam dedi en sonunda. Gerçekten yaşamam. Kabahat benim değil, bunu bildik. Öyle üzülüyorum ki. Dick bütün gövdesiyle doğrulup dikildi, kızın içten sızlanması onu kırbaçlamıştı sanki. Messi ise ağlıyor, ağlıyordu. Beklenmedik olay karşısında pek güçsüz kalıvermişti. Kendinden vazgeçebilecek durumda değildi, kaçmaya hazırdı. Kötü bir şey bu benim bakımımdan, biliyorum diyordu. Utanıyorum kendimden. Gel gelelim elimde değil. Ah Dick, benden bir şey istemeyeceksin değil mi? Bir ara başını kaldırdı, Dick'le göz göze geldi. Dick artık tıraş olmuyordu. Uzamış sakalının altında yüzü solmuş kırışmıştı. Dudakları gülümsemeye çalışıyordu ama acı bir gülümsemeydi bu. Bütün bunlar bir yana Messi'ye en çok o sönük gözler korkutuyordu. Onun Dick'i kör olmuştu. Yerinde şimdi bir yabancı vardı. Messi onu ancak sesinden tanıyordu. Kim senden bir şey istiyor Messi? Durumu anlattım ya ben sana. Yalvarırım ağlama böyle. Bak söylüyorum sana ağlanacak bir şey yok ortada. Messi buna karşılık bilsen kendimden nasıl tiksiniyorum dedi. Ah Dick yardım et bana yalvarırım. Hıçkırıklarını tutamıyor boğulacak gibi oluyordu. Dick korkuya kapılarak sarsak sarsak ona doğru geldi, kolunu boynuna attı, kızın başı onun omzuna devrildi. Sakin ol cancağızım, sakin ol. Ağlama bakayım. Hakkım var canım, yerden göğe hakkım var. Niye kendine kabahat buluyorsun? Hiçbir kabahatin yok senin. Yoldan geldin de onun için sinirlerin sarsılmış besbelli. Sonra sen daha yemek de yememişsindir. Şu torp da ne hayvan şey, seni alıp bana getirdi. Mesi, ben kendim gelmek istedim diye atıldı. Peki peki, işte geldin beni gördün, sağ ol. Kendine gelir gelmez gider dinlenirsin biraz. Deniz yolculuğun iyi geçti mi? Mesi şimdi daha usul usul ağlıyordu. Ömründe ilk kez birine yaslanabildiği için belli belirsiz bir mutluluk duyuyordu. Dik sevgiyle ama çekine çekine onun omzuna okşuyordu. Kızın omzu nerede tam bilemiyordu. En sonunda Mesi onun kolları arasından sıyrıldı, baştan aşağı titreyerekten bekledi. Dik birbirlerinden odanın bütün genişliğince uzak kalabilmeleri için gene pencerenin önüne gitti. Yüreğindeki kaynaşmayı yatıştırabilmesi için uzaklaşması gerekiyordu. Şimdi daha iyisin ya diye sordu. Evet sen, benden nasıl soğumuşsundur artık kim bilir. Ben senden soğuyacağım. Ben ha, ben. Ne yapabilirim senin için söyle. İngiltere'de kalayım mı? O zaman ara sıra gelir seni görürüm. Hayır Mesi, buraya bir daha gelmezsen bana çok daha iyilik etmiş olursun. Böyle söylediğim için kusura bakma. Densiz bir lakırda etmek istemem sana. Yalnız sakın düşünme ki, evet doğru söylüyorum, hemen şimdi gitsen çok daha iyi olur. Gücünün sonuna gelmek üzereydi. Biliyordu ki durum biraz daha uzayacak olursa bütün gücünü yitirecek, artık kendini kollayamayacaktı. Mesi bitkin bir halle, benim layığım da bu dedi. Merak etmedik, gidiyorum. Ah ne büyük bir acı bu benim için. Yo, hiç de değil. Niye acı olacakmış? Hiçbir neden yok acı çekmen için. Dur bir dakika. Sana bir yadigar vermek istiyorum. Benim kara sevdayı. Çok güzel olmuştu son gördüğümde. Sakla onu Mesi. Dikin yadigarı olarak. Sıkıntıya düşersen satarsın. Birkaç yüz lira eder piyasada. Tabloları arasında aramaya başladı. Kara çerçevelidir. Elimi değdirdiğim kara bir çerçeve mi? Hah işte. Nasıl? Tabloyu Mesih'e doğru çevirdi. Bozulan, silinen resimden şimdi ancak biçimsiz bir renk yığını kalmıştı. Dik gözlerini kızın yüzüne dikmiş, onun bakışında beklediği hayranlığın pırıltısını görebilecekmiş gibi. Sesi dolu dolu neredeyse şakrak çıkmıştı. Sanatkar olduğu için güzel bir eser yarattığını biliyordu. Bunu karşısındakine de güvenli bir övünçle gösteriyordu. Mesi bu anlaşılmaz karman çorman şeye bakıyor, çılgınca bir kahkaha atmamak için kendini zor tutuyordu. Hayır, bu deli saçması ne kadar gülünç olursa olsun Dik'in hatırı için hiç belli etmemeliydi. Ah Dik ne güzel dedi. Sesi zorla bastırdığı hıçkırıklarla titriyordu. Dik bu sinirli hıçkırıkları duyunca hayranlıktan haykırış sandı. Seve seve alacaksın demek. Sen şimdi bırak, sonra gönderirim. Ne, bana mı veriyorsun? Ah sağ ol, sağ ol. Mesih'i şimdi böyle dayanılmaz bir gülme isteği sarmıştı ki buna kapılmamak için çabucak kaçmalıydı. Çılgın gibi kapıya doğru koştu. Gözü hiçbir şey görmeden, kulağı bir şey işitmeden ıssız merdivenin alt başına kadar indi. Kendini bir faytona attı, parkın kuzeyindeki o küçücük evine gitti. İçeri girince dörtte üçü eşyasız oturma odasında oturduğu düşünmeye başladı. Uzun uzun Dik'i düşündü. Ömrünün sonuna kadar kör kalacak olan Dik'i. Kendini de düşündü. Durumu üzerine yargıya varmak için. İçindeki üzgünlük hoşuna gitti. Gene biraz benlik yarası, utanç bile duydu. Bir ara kızıl saçlı arkadaşını hatırladı. Olup bitenleri öğrenince nasıl kızacağını düşündü. Sonra hep yaptığı gibi kendini temize çıkardı. Az buçuk bir şaşkınlık içinde kendi kendine alt yanı Dik benden bir şey istemedi ki diyordu. Bu da Mesih'in sonu oldu. Gel gelelim Dik'in acıları, kıvranmaları son bulmamıştı. Birincisi hatırlıyordu. Mesih'e gitmesinin daha iyi olacağını kendisi söylemişti. Evet ama niye böyle birdenbire çıkıp gitmişti, hoşça kal bile demeden. Öfkesi birden Tarpınar'dan yana çevrildi. Onun yüzünden uğramıştı bu küçümsenmeye. Acıklı huzurunu bir daha düzelmemek üzere bozmuştu. Ondan sonra karanlık saatler yeniden çöktü. Pişmanlıklarla, yerine getirilmeksizin karanlıklar içinde sönen isteklerle dolu saatler. Evet, sultanım neylerse güzel eylerdi ama sultanlık hakkını bugün yalnız kendisi için kullanmakla tek kulunu amansızcasına yaralamıştı. Yarasının ne derece derin olduğunu kendi de bilmiyordu. İki düşünceyi bir araya getirebilecek hale gelince kendi kendine yeryüzünde bir ok almıştı bana, onu da yitirdim dedi. Şu Torpçuk da buluşundan dolayı besbelli öyle sevinmiştir ki yanlış davrandığını kendisine dünyada söylemem. Gene de biraz düşünelim bakalım. Tarpınhav Dick'i kendini toparlasın diye iki saat yalnız bıraktıktan sonra merhaba diyerekten atelyeden içeri girdi. İşte geldim, daha iyisin ya. Pek bilmiyorum Torp, gel şuraya. Dick sıkılıyormuş gibi birkaç kez öksürdü. Arkadaşına çıkışmalarını biraz tatlaştırmak için söze nasıl başlayacağını bilemiyordu. Tarpınhav birbirimize açıklama yapacağız da ne olacak dedi. Kalk yürüyelim. Hep yaptıkları gibi odada dolaşmaya başladılar. Tarpınhav eli arkadaşının omuzunda Dick düşüncelerine dalmış. En sonunda peki ama sırrımı nasıl öğrendin diye sordu. İnsanın bir gizlisi varsa sayıklamamalı, anladın mı Dick? Beni ilgilendirmez. Bir işe karıştım, orası öyle ama beni Fransa kırlarında ateşten bir güneş altında sefere çıkmış görseydin gene de dayanamaz gülerdin. Ha, aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu akşam benim odada gene bir hayli gürültü dinleyeceksin. 6-7 buçukun geliyor. Biliyorum, biliyorum. Aşağı Sudan'daki ayaklanma için değil mi? Geçen gün gizli toplantılarından birine baskın yaptım. Benim için hiç de iyi olmadı. Silahlarınızı patlattınız mı? Hangi gazeteden gidiyorsun? Kimseyle sözleşme yapmadım daha. Senin işlerin ne durum olacak? Önce onu görmek istiyordum. Demek benimle kalacaktın. İşlerim kötü gitseydi. Yo, çok sorma bakayım. Ben de insanım ne de olsa. Altın yüreklisin sen. Bunu da en iyi bir biçimde daha şimdi gösterdin. Kapatalım bunu. Cümbüşe geliyor musun akşama? Korkarım biraz kafaları tütsüleyeceğiz. Savaş gittikçe kesinleşiyor. Hayır, görünmeyeyim daha iyi bence. Senin bir diyeceğin yoksa burada kalır kafamı dinlerim. Sevincinin tadını çıkarırsın ha? Hakkın var. Mutlu olmayı kimse senin kadar hak etmemiştir. O gürültülü gece toplantısı boyunca Dick odasında oturdu. Komşularının sevinçli haykırışlarını işitmemeye çalıştı, derin derin düşünüyordu. Birden kendine gülmeye başladı. Düşünürsek durum gerçekten pek gülünç diyordu. Messi'nin yerden göğe hakkı var. Yavrucağız nasıl ağladı? Üzüntüsünü böylesine belli edebileceğini hiç sanmazdım. Torpa gelince ne düşündüğünü artık biliyorum ya, kendisini kandırmayalım. Çünkü benim başıma geleni anlarsa gitmez sağlam. Beni avutmak için burada kalmaya kalkar. Kaldı ki ne bahasına olursa olsun kırık bir sandalye gibi fırlatılıp atılmadığımı kimseye söylemek istemem. Ne yapalım? İşin içinden tek başıma sıyrılmaya bakacağım. Durumumda bir değişiklik olacak değil ki. Savaş olmazsa Torp da sonunda işin doğrusunu öğrenirse birbirimize oyun oynamış olmakla ödeşiriz. Yo, savaş çıkarsa arkadaşımın geleceğini tehlikeye atmak istemem. İş iştir. Benim tek başıma kalmam gerekir. Amma da gürültü yapıyorlar be. Biri atelyenin kapısını yumrukla vurdu. Hey Dick, gel sen de bizimle gül söyle. Ceylan'dı seslenen. İyi olurdu ama gelecek durumda değilim. Peki öyleyse arkadaşlara söyleyeyim de gelsinler, seni deliğinden dışarı zorla çekip çıkarsınlar porsuk gibi. Yo, yapma ne olur azizim. Sahi söylüyorum. Kafamı dinlemek istiyorum biraz. Peki öyleyse bir şey yollayalım mı sana? Diyelim biraz şampanya. Yo, sağ ol, başım ağrıyor. Dürüst çocuk. Tatlı duyguların gençlik üzerine etkisi böyle olur işte. Yürekten kutlarım Dick. Mutluluğun için düzenlenen oyunda benim de payım var. Evet evet, rahat bırak şimdi beni. Binki'ye yolla bana. Köpecik serbest bir yürüyüşle içeri girdi. Bitişikteki cümbüşe katılmış olmaktan dolayı pek böbürlenir bir hali vardı. Hep bir ağızdan türkü söylerlerken o da havlamıştı. Yalnız daha eşikten içeri adımını atar atmaz değişik bir ortama girdiğini anladı, kuyruğunu sallamayı bile düşünmedi artık. Dick'in kucağına yerleşti, yatma saatine kadar orada kaldı. Sonra gitti, yatağın üzerine kıvrıldı, gözleri görmeyen beynin yanına. Dick sabaha kadar saatin çalışlarını saydı durdu. Uzun uykusuzluktan sonra kafası acı veren bir duruluk içinde kalkınca da Tarpenhaven'ın resmen kutlamasıyla karşılaştı. Geceki cümbüşünde ayrıntılı öyküsünü dinledi. Üzgün duruşu şöyle bir azara yol açtı. Pek de sevinçli görünmüyorsun be ya. Bir gün önce nişanlanan böyle mi durur? Görünüşüme bakma sen benim. Mutluyum ya, bu yeter. Gidiyor musun? Gidiyorum. Gene merkez ajansı adına. Onlar istediler. Sözleşme yaptık. Yalnız geçen yılkinden daha iyi koşullarla. Ne zaman gidiyorsun? Yarın değil öbür gün. Birincisiye. Dick yüreğinin derinliklerinden "Oo, çok iyi" diye haykırdı. Bakıyorum benden kurtulduğuna seviniyorsun. Neyse, darılmam. Bencil olmaya hakkım var. Onu demek istemedim topçum. Senden bir şey isteyeceğim, yapar mısın? Sen gitmeden önce 100 lira kadar bir paraya ihtiyacım olacak. Benim paramdan verir misin? Ev açmak için değil mi ya? Yo, şey için, evlenme masrafı için. Tarpenhaven gitti, ona parasını getirdi. Beşlik, onluk kağıt paralardan saydı. Yazı masasının gözüne dikkatle yerleştirdi. İçinden, şimdi artık diyordu, ben gidinceye kadar şu kız üzerine bir alay lakırdı dinlemeye hazır olmalıyım. Neyse, birbirlerini sevenleri hoş görmeli. Gel gelelim, Dick ne Messi'den bir laf etti, ne de evlenmesinden. Tarpenhaven eşyasını bağlarken o kapının eşiğinde kımıldamadan duruyordu. Hazırlanan sefer üzerine de o kadar çok şey sordu ki arkadaşının artık sabrı tükendi gider ayak. Geviş getirenlere benziyorsun. Dick, hep aynı şeyleri çiğneyip duruyorsun. Yalnız kafanın içindeki dumanı gidermek istiyorsun, öyle değil mi? Ben mi? Evet, olabilir. Aklıma gelmişken sorayım. Savaş ne kadar sürer sence? Bilinmez ki. Günlerce, haftalarca, aylarca, belki de yıllarca sürer. Ah, ne isterdim ben de orada olayım. Hoppala. Bu iyi işte. Unutuyorsun sanırım evlenmek üzere olduğunu benim sayemde. Yo yo, unutmadım. Evlenmek üzereyim, doğru. Sonra sen de biliyorsun ki bundan dolayı kendimi sana borçlu görüyorum. Söyledim ya bunu ben sana. Evet, ama dar ağacına gider gibi bir halim var. Ertesi gün Tarpenhaven hoşça kal dedi. Onu tek başına bıraktı gitti. Dick yalnız kalmak için öyle can atıyordu ki. Kusura bakmayın Bay Heldar. Acaba niyetiniz var mı? Dick daha yeni uyanmıştı. Onun için karanlık, umutsuzluklarla dolu bir gün daha başlıyordu. Suratından düşen bin parçaydı. Beton, benim işim değil biliyorum diye yeniden aldı. Ben hep böyle derim. Sen kendi işine bak. Bırak başkaları işlerini nasıl yoluna koyarlarsa koysunlar derim. Yalnız Bay Tarpenhaven giderken öyle bir lakırdı etti de bana. Buradan çıkmak niyetindeymişsiniz. Yer katıyla birlikte iki katlı o küçük evlerden tutmak istiyormuşsunuz. Elbette ki orada daha iyi bakılırsınız. Her ne kadar ben kiracılarıma elimden gelen her yardımı yapıyorsam da. Neyse, doğru mu? Tarpenhaven'ın yanlışı var. Siz kahvaltımı getirin, beni bırakın gidin. Darılmadınız değil mi Bay Heldar? Hiçbir kiracıma karşı kusur etmek istemem. Hele sakat birine. Beton çekildi, Dick'i tek başına bıraktı. Tarpenhaven gideli epey olmuştu. Bitişik dairede eğlence alemleri falan yoktu artık. Kesin bir sessizlik. Dick yeni yaşamını sürmeye başlamıştı. Ölüm gibi acı geliyordu bu ona. Karanlıkta tek başına yaşamak güçtür. Gece ile gündüz birbirine karışır. Tam öğle vakti salt sıkıntıdan uyursunuz, akşam soğuğunda ya da daha gün ağarmadan uyanırsınız. Oranız buranız tutulmuş. İlk zamanlar Dick uyanınca iki bölük arasındaki geçitte el yordamıyla gezinirdi. Bir horlama işitince daha sabah olmadığını anlar, bıkkın, üzgün gene odasına dönerdi. Sonraları dışarıda ilk gürültüler başlamadan yatağından kalkmamayı öğrendi. Daha sonra da beton gelsin uyandırsın diye bekledi. Kalkınca giyiniyordu. Şimdi Tarpenhaven yoktu ya, hazırlanması bitmek bilmiyordu. Yakalıklar, boyun bağlar, kol düğmeleri odanın en kuytu köşelerine saklanıyorlardı. Kafanızı eşyanın köşelerine vuraraktan gidip aramak zorundaydınız. Giyindi mi yapacak başka işi kalmıyordu. Günün üç öğün yemeğinden ilkine kadar tembel tembel oturacak, düşüncelerinin uçurumuna dalacaktı. Kahvaltıyla öğle yemeği arasında yüzyıllar vardı. Öğle yemeği ile akşam yemeği arasında da öyle. Aklımı al diye Tanrı'ya istediği kadar yalvarsın boşunaydı. Tersine aklı gittikçe daha da keskinleşiyordu. Kafasının içinde düşünceler birbirine pek azıcık sürtünerekten dönüp duruyordu. Aralarında öğütecek buğday bulamayan değirmen taşları gibi. Beyni ne durmak istiyordu ne işlemek, boyuna boşlukta çalışıyordu. Gene de düşünüyor, çöller aşarak başarılmış tehlikeli yolculuklarda aşılan yolları yeniden çiziyor, yeni eserlerin kesin olarak getireceği şan şerefi birden karşısında parlatıveriyordu. Gözleri ona bu oyunu etmemiş olsaydı, yaşamının nasıl olabileceğini gösteren korkunç bir geçitti bu. Düşünce en sonunda yorgun düşüp duruverince, dikin ruhunu akıl almaz dayanılmaz bir sıkıntı dalgası kaplıyordu. İçinde bulunduğu acıklı durum pek korkunç bir hal alıyordu. Tavan başına çöküverecekmiş gibi geliyor, yangın çıkıp ev yanar kül olursa diye korkuyordu. Kaçamayacağına göre kızıl alev içinde bir kurtçuk gibi kavrulup gidecekti. Daha da korkunç düşünceler içinde kıvrandığı da oluyordu. Öyle korkunç ki ölüm korkusu bunlar yanında hiç kalır. Sonra başını eğerek koltuğunun kollarına yapışarak kanter içinde kendisiyle becerileşiyordu. Bir tabak şakırtısı öğle yemeğini haber verinceye kadar. Beton vakti olursa yemekte ona kendisi bakıyordu. Dick onun anlattıklarını yutarcasına dinliyordu. Adamın anlattıkları da daha çok iyi yapılmamış hava gazı tıkaçları, patlamış oluklar, duvarları bozmadan çivi çakmak için ustaca buluşlar gibi şeylerdi. Otelin bütün ıvır zıvırı onun için büyük önem taşıyordu. Yeni bir musluk takılması 2 gün sürecek bir lakırdı konusu oluyordu. Haftada 1-2 gün otelci sabah alışverişine Dick'i de götürüyordu. O balık pazarlık eder, lamba fitili alır. Bunun gibi daha bir alay şeyle uğraşırken Dick ayakta durmuş gövdesinin ağırlığını bir bu bacağının bir öbür bacağının üzerine vererek kutularla ya da tezgahtan sarkan sicimle oynuyordu. Tıraş olmayı bırakmıştı çünkü usturayı tehlikeli buluyor, sakatlığını gözler önüne sermemek için de berbere gitmekten kaçınıyordu. Öteden beri üstüne başına pek önem vermezdi ya, şimdi giysilerinin fırçalanıp fırçalanmadığını bile bilmediği için çok geçmeden kendini öyle bırakıverdi ki bu kadar olur.